Ustam ve Ben, Elif Şafak, 44. Ayrım. Kitaplar, el yazmaları ve haritalarla dolu bir odaya geçtiler. François Savary de Brave, Osmanlı hakkında geniş malumata sahipti ve mükemmel Türkçe, Arapça ve Farsça konuşurdu. Her iki taraftaki eserleri incelemiş biri olarak Paris'te Arap harfleriyle kitap basacak bir matbaa kurmak niyetindeydi. Cihan şimdi anlıyordu kafasında böyle bitivermesinin, Monsieur Brave'i neden sinirlendirmediğini. Yaptığı teşrih hakkında konuşacak birini bulduğuna memnundu adam. Çizimleri gösterdi. İyi bir ressam sayılmazdı ama film bedenini ayrıntılarıyla aksettirmişti. Bir gün risale yazacağım dedi. İnsanların bilmesi gerek. Böyle muhteşem bir hayvanın içini görmek herkese nasip olmaz. Cihan'ın gözleri rafa kaydı. Burada pırıl pırıl cilalanmış bir fil dişi duruyordu. Öbür dişi kırıldı, bunu sakladım. Konstantiniye hatırası dedi Fransız sefir. Bakabilir miyim diye sordu Cihan. Onay gelince dikkatle dişi raftan aldı, kederlendi, gözleri doldu. Monsieur Brave sessizce baktı Cihan'a. Hadi alın, sizin olsun. Sahi mi dedi Cihan sevinçle. Kimse o hayvanı sizin kadar sevmiyordu dedi sefir. Çizimlerim var nasılsa. Paris'teki herkesi hayran bırakmaya yeter de artar. Minnettarım derken sesi çatladı Cihan'ın. Çota'nın dişi elinde çıkıp gitti Cihan. Evvelki geceye nazaran daha az endişeliydi. Dişten yayılan ışıltı içini ısıtıyordu. Sanki fil yanındaydı. Omzuna vurduğu torbada Monsieur Brave'in almasına müsaade ettiği birkaç parça şey daha vardı. Bir kürek, bir mum, kırmızı bir şal, bir ip. Cihan'ın aklında bir tertip vardı. Esasında kendine saklayabilirdi dişi ama bencillik olurdu bu. Çota bir mezar taşını hak ediyordu. Sultanlar, vezirler ve zenginler de hep adlarını abidirler yapılanlar. Fakir fukaradan biri bu alemden gittiğinde geriye bir şey kalmıyordu. Hısım akrabanın dualarından gayrı. Hele hayvanlar ne çabuk unutuluyorlardı. Çota'nın sonunun böyle olmasına gönlü razı değildi. Onun takdir ve sevgiyle hatırlanmasını istiyordu. Mihrimah Camii'ne vardı. Dış duvarlar boyunca ilerledi. Neyse ki etrafta çok fazla insan yoktu bu saatte. Baştan aşağı çiçeğe durmuş bir erguvan ağacı gördü, orayı seçti. Caminin güneşin battığı yöne bakan en uçtaki yapı taşının altına bir çukur kazdı. Dişi itinayla içine yerleştirdi. Elveda Çota. Cennette görüşürüz inşallah. Atıştırmak için şahane yapraklar varmış orada. Demek böyleymiş diye düşündü. Ustasının anlattığı o asude yeri, kainatın merkezini bulamamıştı henüz. Ama o an, evrenin kalbi orada atıyordu, bundan emindi. Kürek kürek toprak atarak üstü yeniden düzgün ve sıkı bir zemin olana kadar doldurdu çukuru. Sonra getirdiği ipleri kullanarak etrafını çevirdi. Çota'nın başının olabileceği yere bir dal dikti ve kırmızı şalı ucuna bağladı. Yanına mumu yerleştirdi. Bağdaş kurup oturdu, sırtı dimdikti. Şimdi artık tek yapması gereken birilerinin oradan geçmesini beklemekti. Kim olsa olurdu. Uzun sürmedi, gençten sırım gibi bir saka yaklaştı. Önce şala, sonra Cihan'a, tekrar şala baktı. Bu ne ola ki efendi? Mezar. Delikanlının dudakları okuduğu duayla hareketlendi hemen. Bitirince sordu. Kim öldü? Bildik bir mi? Şşş, hürmet göster. Sakanın koyu gözleri açıldı. Kimmiş? Evliyadan biri. Kudretlilerden. Buralarda evliya olduğunu işitmedim. 100 sene boyunca kimse bilsin istememiş. Peki sen nereden biliyorsun? Rüyada bana mezarını ifşa etti. Cihan'ın yanına diz çökerek başını yana eğdi oğlan, toprağın altındaki cesede göz atmak ister gibi bir hali vardı. İyi ettiği bir hastalık var mıymış? Her şeyi iyi eder. Ablam kısır. 3 yaz oldu evleneli, hala bekliyor. Yazık. Getir buraya, evliya iyileştirir. Kusur damattaysa onu da getir. Adı neymiş bu evliyanın? Çota Baba. Çota Baba diye tekrarladı Saka. Cihan usulca doğruldu. Benim gitmem gerek. Göz kulak ol bu mezara. Çota Baba türbesinin muhafızı sensin. Sana güvenebilir miyim? Saka ciddiyetle başını salladı. Dert etme efendi. Sözümün eriyim. ve işte böylece Müslümanı, Hristiyanı ve Yahudisiyle eski yeni yüzlerce türbesi olan Yeditepe'li şehir, Neşe'de, Keder'de ziyaret edilecek bir evliya daha kazanmış oldu. İstanbul'u böyle geride bıraktı Cihan. Hiç durmadan saatlerce at sürüp akşama doğru yolun çatallandığı bir yere vardı. Sağdaki patika kuru dere yatakları boyunca ilerleyerek Edirne'ye ulaşıyordu. Davut'un ona tembihlediği güzergah buydu. Soldaki ise ovalar ve alçak tepeler üzerinden kıvrıla kıvrıla uzanıyordu. Bu yol daha yeşil, daha güzeldi ama hem dolambaçlı ve engebeli olduğundan hem de ormanlarında haydutlar fink attığından tercih edilecek gibi değildi. Cihan tam önceden kararlaştırdıkları gibi sağa dönecekken durakladı. Şayet Çota hayatta olsaydı diğer yolu tercih ederdi diye düşündü. O da aynı şeyi yaptı. Bir müddet atını eşkin sürerek ve manzarayı seyrederek yola devam etti. Havada çam, çamur ve rutubet kokuları vardı. Derken tuhaf bir hisle yoldan ayrılıp dolanmaya başladı. Kısa süre sonra güneş battı ve ay ince solgun bir hilal yükseldi. İşte o vakit hatırladı. Bir vakitler Davut'la ikisinin Roma dönüşü, iki genç ve heyecanlı çırak olarak konakladıkları han buralarda bir yerde olmalıydı. Cihan binayı bulana kadar karanlık çökmüştü. O içeri girerken bir seyis atını ahıra götürdü. Her şey tıpatıp aynıydı. Üst kattaki havasız odalar, aşağıdaki büyük ve gürültülü mekan, pişmiş etin kokusu. Hüzün bürüdü ruhunu. Keşke gene o genç haline dönebilseydi. Ocağın yakınlarındaki kabaca yontulmuş masaya ilişti. Etraftaki kahkaha ve dedikodu uğultusunun arasında bir o eşsiz, kelimesizdi. Yamaklar sağa sola koşturuyordu. Bir müddet sonra bir delikanlı geldi siparişi almaya. Şen ve güleç bir ifadeyle Cihan'a kim olduğunu, nereye gittiğini sordu. Cihan genç adamın gözlerinde, onun yaşlarındayken kendisinde de mevcut olan ışıltıyı buldu. Dünyaya karşı doyumsuz bir merak ve doğup büyüdüğü yerleri bir an evvel terk edip gitmek için gizli bir arzu. Delikanlı Yahni'yi getirdiğinde Cihan gülümsedi. Buraya en son geldiğimde sen daha doğmamıştın bile. Sahi mi? O zaman size babam hizmet etmiş olmalı. Şimdi nerede peder diye sordu Cihan iki lokma arasında. Buralarda. Sağ kulağı ağır işitir, sol iyi. Burada olduğunuzu söylerim. Zaten artık tek yaptı maziden bahsetmek. Yemeğine döndü Cihan, tabağını sıyırırken hancı belirdi. Şişmanlamıştı. Cihan delikanlının onu işaret ederek babasının kulağına bir şeyler söylediğini gördü. Yanı başında bitiverdi adam. Oğlumun dediğine bakılırsa mimarmışsın ve ta ne vakit gelmişsin buralara. Doğru, yanımda arkadaşım vardı dedi Cihan sesini yükselterek. Adam gözlerini kısarak baktı, sonra başını salladı. Hatırladım. Cihan inanmadı. Yüzlerce müşterinin gelip gidişine şahit olmuş biri nasıl hatırlayabilirdi ki onları? Aklından geçenleri okumuş gibi Cihan'ın karşısına oturdu hancı. Size niye unutmadım biliyor musun dedi. Yanındaki delikanlı yüzünden. Tuhaf biriydi. Kendi kendime bunlar dost mu, düşman mı diye düşünmüştüm. Kafası karışan Cihan adama boş boş baktı. Ne demek istiyorsunuz? Arkadaşım benden bir satır istedi. Ne yapacaksın diye sordum. Buraya her nevi insan gelir. Dert çıksın istemedim. Birine saldırmayacağını nereden bileyim? Geri getirmeye söz verdi. Getirdi de hakikaten. Cihan bir huzursuzluk hissetti. Fakat adamın anlatacakları daha bitmemişti. Dedi ki, şüphelenmiştim. Kapıdan baktım. Sen aşağıdaydın. Herkes aşağıdaydı. Ne gördün peki diye sordu Cihan. Senin şu dostun dedi adam kelimeyi vurgulayarak kitabı kesiyordu. Deri ciltliydi. Ağaç budar gibi kesip parçaladı defteri, çizimleri. Ama soyulduk biz dedi Cihan. Çizimlerimiz, defterimiz hepsi gitti. Yok efendi, benim hanımda bir şey çalınmaz. Biz namuslu yer işletiriz. Eşyalarını senin ahbabın olacak herif mahvetti. Ne yapsın ki böyle bir şey? İşte ben de senelerdir onu merak ederim ya. Öğrenirsen bana da anlat. Adam yanından ayrıldıktan sonra Cihan ne düşüneceğini bilmeden oturdu. Dışarıda uğulduyan yel kemiklerin arasında esiyormuş gibi ürperdi. Bahşiş bırakarak kalktı ve doğruca ahıra gitti. Atıma su ve yem verildi mi? Evet efendi. Eğerlensin o halde. Gidiyor musunuz? Fırtına geliyor. Orman tehlikelidir. Gece vakti. Ormana gitmiyorum dedi Cihan. Şehre dönüyorum. Sıra sıra kara ağaçlar arasından dereler üzerinden geçerek İstanbul'a döndü. Fırtına topuklarına saldıran bir it gibi peşindeydi. At her gök gürültüsünde irkiliyordu. Yağmura yakalanmamayı başardı her nasılsa. Birbiri ardınca daldı tarlalara. Dev kayalarla dolu bir vadiyi kat etti. Yanlarından geçerken kayalar onu seyrediyormuş gibi geldi Cihan'a. Hayata dair heyecanları kalmamış insanlarınki gibi donuktu bakışları. İstanbul'a yaklaşırken fırtına önüne geçti ve şehre ondan evvel vardı. Uzaklarda bir yere düşen yıldırım parlak mavimsi bir aydınlığa boğdu kubbeleri ve tepeleri. Hayatında bir defa daha bunun ne kadar güzel bir şehir olduğunu düşündü. Ah bir de taş kalpli olmasaydı. Belgrad kapısına yöneldi. O saatte kapalı olmayacağını umduğu tek giriş orasıydı. Haklıydı. Bir bölük yeniçeri nöbetteydi. Bir tanesi ayakta uyuyordu. Cihan onlara saray okulunda hoca olduğunu söyleyip mührünü gösterdi. Şüpheyle süsseler de eskaza yüksek kimselerle rabıtası vardır diye hürmette kusur etmediler. Nihayetinde sıkılıp geçmesine izin verdiler. Deniz mürekkep rengine bürünmüştü. Bora öfkeyle esiyor, çatıları uçuruyor, dalları kırıyor, dalgaları kabartıyordu. Davut'un konağına vardığında Mintan'ı sırtına yapışmış, iliklerine kadar ıslanmıştı. Bir yerlerde bir köpek uludu, sonra sessizlik. Yağmur sessizliği bozacağına derinleştiriyordu. Daha evvelki gelişinde buranın ne kadar korunaklı olduğuna dikkat etmemişti. Yüksek duvarlar, demir kapılar, dikenli çalılardan bir çit. Derken Davut'un sözlerini hatırladı. Zevcelerim şikayet eder. Sen mimar olacaksın ama evin etrafındaki parmaklıkları tamir ettirmekten acizsin diyorlar. Atı bir direğe bağlayarak arka bahçenin etrafındaki parmaklıklara yürüdü. Tamire ihtiyacı olan kısmı aradı. Hakikaten çubuklardan birkaç eğilmiş, eskimişti. Azıcık bir zorlamayla iki tanesi yerinden çıktı. Arasından geçebilecek genişlikte bir delik açılmıştı. Bahçe baş döndürücü rayihalarla karşıladı onu. Eve nasıl gireceğine karar verene kadar bir aşağı bir yukarı dolaştı. Tahmin ettiğinden kolay oldu. Menteşeleri gevşemiş bir ambar kapağından sürünerek girdi ve kendini kilerde buldu. Etrafındaki bal ve pekmez küplerine, peynir ve tereyağı fıçılarına, iplere dizilmiş kuru meyve ve sebzelere, bakliyat ve yemişlere bakınca çota olsa bu kadar yiyeceğin ortasında ne sevinirdi diye düşündü, gülümsedi kendi kendine. Duvardaki oyukta duran lambayı alıp üst kata çıktı. Geçen gün Davut'la yemek yedikleri oda şimdi daha büyük göründü gözüne. Gün batınca genişlemiş gibiydi. Ne aradığını bilmiyordu. Ama bulunca anlayacağına emindi. Kitap raflarına yaklaştı. Daha evvel orada kağıt tomarlarını inceleme fırsatı bulamamıştı. İçlerinden birini açıp dikkatle baktı. Fevkalade bir şey yoktu. Sonraki iki çizime daha az vakit harcadı. Evin ta derinlerinde bir yerlerden bir kelebeğin kanat çırpışı kadar hafif, alçacık bir hışırtı geldi, kaskatı kesildi Cihan. Soluk bile almadan kulak kabarttı, hiç ses yoktu. Bir kağıt topunu açtı ve ustasının yazısını tanıttı. Sadık Çağım Cihan, bugün seni görmeye geldim. Lakin içeri alınmadım, daha evvel de mani olmuşlardı seni görmeme. Vezir-i Azam'ın emriymiş, öyle diyorlar. Sultanımızın huzuruna çıkıp hususi müsaade almaya gayret edeceğim. O vakte kadar sana bu mektubu yolluyorum ki selametinin duacısı olduğumu ve sen o duvarların arasındayken bana da dışarıda huzur olmadığını bilesin oğlum. Cihan'ın nefesi kesildi, bir yumru oturdu boğazına. Gelmişti demek ustası. Zindandayken onu ziyaret etmişti. Temas kurmaya çalışmış, başaramamıştı. Peki bu mektup niye eline geçmemişti acaba? Bir sonraki tomarı incelerken titriyordu. 40 çeşme su kemerlerinin taslağıydı bu. Üçüncü büyük kazanın, Selahaddin dahi 8 işçinin canına mal olan felaketin yaşandığı yer. Altın uçlu tüy kalemi yumuşak dokunuşlarıyla ustasının el yazısını tanıdı. Onunkinin yanında farklı renkli bir mürekkeple yapılmış işaretler vardı. Bunları bir başkası çizmiş gibiydi. İşin tuhaf yanı hepsi de kaza ve yaralanmaların gerçekleştiği noktalara denk düşüyordu. Üçüncü taslakta Molla Çelebi Camii. Cihan öyle bir teferruat fark etti ki neredeyse nefesi kesildi. Bu ana kadar iskelenin etrafındaki alanlara dikkat etmişti. Halbuki burada mihrabın üzerindeki yarım kubbeye denk gelen bir takım işaretler vardı. Bir hatıra canlandı zihninde. Uzamış gölgesi çimenlere düşen sançanın kül gibi benzi ve o inişli çıkışlı aksanıyla İstanbul'a getirilişinin hikayesini anlatışını hatırladı. Tam da bu işaretli yerde oturuyorlardı o gün tesadüfen. Hatta sanca konuşurken etraflarında sinsi sinsi dolanan bir takım adamlar olduğunu ve bir nevi hissi kablel vuku ile o adamlardan kuşkulandığını anımsıyordu. Bunların sahadan malzeme çalmaya gelmiş, adi hırsızlar olduklarını zannetmiş, üzerinde durmamıştı. Şimdi ise adamların oraya inşaatı kurcalamak ve bir kaza daha tezgahlamak niyetiyle geldiklerini anlıyordu. Demek Sanca ile onun oradan kalkıp gitmelerini beklemişlerdi. Anlaşılan gitmeyip kalarak adamların aldıkları emri yerine getirmelerine engel olmuşlardı bilmeden. Yani birileri Üstad Sinan'ın taslaklarının üstünde bu işaretleri kazalardan sonra aksaklıkların sebebini incelemek niyetiyle değil, kazalardan önce yapmıştı onları tertiplemek için. Dehşete kapılarak elindeki tomarı yere düşürdü, sakarlığına lanet etti. Almak için yere diz çöktü, odaya giren üç çift ayağı gördüğünde hala yere eğilmiş haldeydi. Davut üzerinde geceliği ve yanında iki zebella ile karşısında duruyordu. Bakın kim gelmiş gecenin bu vakti. Düşman sandık, dost çıktı. Cihan yavaşça ayağa kalktı. Neyin çizimi dedi Davut. Molla Çelebi Camii dedi Cihan, alnı boncuk boncuk ter içinde. En iyi eserlerimizden değil ama güzeldi dedi Davut, çarçabuk yok olan bir tebessümle. Tekrar konuşmaya başladığında sesi sert çıktı. Ne yapıyorsun evimde? Neden geri geldin? Cihan'ın bakışları Davut'un arkasında duran adamlara kaydı gayri ihtiyari. Gözleri ellerinde tuttukları mumların ışığında parlıyordu. İçlerinden birini tanıdı. Korku bir ok olup saplandı midesine. Geçen gece onu alıp Babüssade ağasının arabasına götüren sağır dilsizdi bu. Sana bir at ve saklanacak yer temin etmedin mi diye sordu Davut. Ettin dedi Cihan buruk bir edayla. Ayağına dolaşmayayım diye herhalde. Nankörlük şeytana mahsustur. Benim anlamadığım neden beni başkalfa yapmaya kalktın? Ne lüzum vardı bu zırvalığa? Vallahi istedim başkalfam olmanı. Beraber çalışabileceğimizi zannettim. Sense her şeyi berbat ettin. Üstadın vasiyetnamesini kurcalamaya başladın. Neden hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmezsin ki? Cihandan öteye yağmurun şeffaf damlalar bıraktığı pencereye baktı Davut. Hep böyleydin diye mırıldandı. Haddinden fazla meraklı oldun her zaman. Babüssade ağası ile sen suç ortağısınız. Suç ortağı diye tekrarladı Davut. Ne dikenli bir laf böyle. Sence ne demeli? Davut soruyu işitmezden geldi. Senin o günah yuvasına götürmenin iyi bir fikir olmadığını söyledim ona. Dinlemedi. Seni fahişeler ve haşhaşla satın alabileceğini zannetti. Bir teselli arar gibi baktı Cihan'ın yüzüne. Bana bıraksaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Kazalar. Hepsi senin başının altından çıktı. Ustamın taslaklarını alıp üzerinde oynadın. Selahattin'in kardeşi sana çalışıyordu değil mi? Abisini öldürenin sen olduğunu anlamamıştı zavallı. Herkesi ustama karşı doldurdun. Daha kaç kişiyi aldattın? Nasıl yapabildin? Davut adamlarına döndü, dışarıda bekleyin dedi. Dudak okumayı bilen sağır ve dilsizler başlarıyla onayladılar, derhal çıktılar. İkisi baş başa kalmıştı şimdi. Bunları tezgahlayan hep sendin dedi Cihan, ağzı kupkuruydu. Ayasofya tadilatında ahaliyle sen konuştun. Her şey daha beter oldu. Ne söyledin onlara? 44. ayrım. Mın sonu sayfa 432, devamı 45. ayrımda.